Ayrım 20. Ayrımcılık yasağı. Kavram, hukuk, izleme ve belgeleme. İdil Işılgül, Ulaş Karan. Sayfa 163. İzleme ve belgelemenin planlanması. Savunu faaliyetlerinin amacına bağlı olarak izleme ve belgeleme çok basit veya çok karmaşık bir nitelik arz edebilir. Ancak her durumda izleme ve belgelemeye başlamadan önce bazı kararların verilmesi gerekir. Bu kararların sağlıklı olması ise bir ön hazırlığı gerektirir. İzleme ve belgelemeye başlamadan önce aşağıdaki unsurların mutlaka netleştirilmesi gereklidir. Savunu faaliyetlerinin amacının ayrıntılı ve açık şekilde belirlenmesi. Savunu faaliyetlerinin amacının veya amaçlarının belirlenmesi, sonraki aşamaların tamamını etkileyecektir. Zira daha önce de ifade edildiği gibi, izleme ve belgelemenin kapsamını belirleyen savunu faaliyetlerinin amacıdır. Amacın hangi ölçütlere göre belirleneceği, izlemeyi yapacak sivil toplum kuruluşunun yanıtlaması gereken bir sorudur. Bu belirlemede örgütün kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerinin gözetilmesi önemlidir. Örneğin, engellilik alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşunun 5 yıllık stratejisi, engellilerin eğitim alanında karşılaştıkları ayrımcı muamelelerle mücadele ve eğitimde fırsat eşitliği ise, önce bu üst hedeflere varılmasını mümkün kılacak savunu faaliyetlerine karar verilmelidir. Yapılacak izleme ve belgeleme savunu faaliyetlerini, savunu faaliyetlerinin toplamı ise belirlenen stratejinin başarıya ulaşmasını kolaylaştırmalı ve sağlamalıdır. Bu strateji kapsamında, eğitim alanındaki ayrımcı muameleler konusunda kamuoyunun bilincini artırma veya karar alıcıları eğitim mevzuatındaki ayrımcı düzenlemeleri ortadan kaldırmaları yönünde etkileme gibi amaçlar benimsenebilir. Benzer şekilde travesti ve transseksüel kişilerin ayrımcılığa uğramaksızın ve insan onuruna yaraşır şekilde sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak, çingene romanların istihdam alanında karşılaştıkları ayrımcı tutumları değiştirmek, eğitim hakkı bakımından din ve inanca dayalı ayrımcılık vakalarını mahkemelere taşımak gibi örnekler de düşünülebilir. Ancak her durumda nihai amacın ayrıntılı ve açık şekilde belirlenmesi gereklidir. Aksi takdirde bir sonraki aşamada doğru kararların alınması mümkün olmayabilir. İzleme ve belgelemenin kapsamının belirlenmesi. Savunu faaliyetlerinin amacının belirlenmesinin ardından izleme ve belgelemenin kapsamının belirlenmesi gerekir. Kapsamın belirlenmesinde hem iç hem de dış faktörler etkilidir. Başka bir ifadeyle, hem izlemeyi yapacak olanların kendilerine ilişkin bazı faktörler hem de kendileri dışındaki bazı faktörler kapsamın belirlenmesine etki edecektir. İnsan kaynağı ve ekonomik kaynaklar iç faktörlere devletin ayrımcılık yasağı öngören yeni bir uluslararası sözleşmeye taraf olması dış faktörlere örnek olarak verilebilir. Savunu faaliyetlerinin amaçlarının doğru tasarlanması, stratejilerin, izleme ve belgeleme kapsamının doğru belirlenmesi ise savunu faaliyetlerinin amacına ulaşabilmesi için gereklidir. Bu nedenle izleme ve belgelemenin kapsamı öyle belirlenmelidir ki savunu faaliyetlerinin amacına varması mümkün olsun. İzleme kapsamının amaca varmaya elverişli olup olmadığını tespit edebilmek için amaca ilişkin ifadedeki tüm sözcüklerin ayrıntılı bir analizi gerekmektedir. Bu analiz, izlemenin kişi, yer, zaman ve konu bakımından sınırlandırılabilmesini sağlayacaktır. İzleme ve belgelemenin kapsamının belirlenmesinin hangi başlıklar altında yapılması gerektiği yukarıda açıklandığından burada tekrarlanmayacaktır. Burada sadece kapsamın belirlenmesi için gerekli analizin nasıl yapılması gerektiği konusunda örnekler verilecektir. Vurgulanması gereken önemli bir başka konu ise izleme kapsamının belirlenmesi çabası sırasında daha önceden belirlenmiş olan amacın veya amaca varılması için öngörülen sürenin gerçekçi olmadığının ortaya çıkabileceğidir. Bu durumda da amacın veya sürenin yeniden gözden geçirilmesi gerekecektir. İzleme ve belgeleme planlamasına örnek. Savunu faaliyetlerinin amacı. Ayrımcılığa uğramaksızın eğitim hakkından yararlanma üzerinde etkili olan karar alıcıların kararlarını etkilemek. Kişi bakımından kapsam. Buradaki amaç, kişi bakımından büyük oranda sınırsız bir kapsama sahiptir. Hangi eğitim çağındaki kişilerin ayrımcılığa uğramaksızın eğitim hakkından yararlanmasının amaçlandığı belirtilmemiştir. Başka bir ifadeyle, hak sahipleri veya mağdurlar yönünden bir sınırlama söz konusu değildir. Amaç cümlesinden, amacın ve dolayısıyla izleme kapsamının karar alıcılara ilişkin olduğu anlaşılmaktaysa da, hangi seviyedeki karar alıcıların kapsam dahilinde olduğuna ilişkin bir sınırlandırma da söz konusu değildir. Bu aşamada, izlemeyi yapacak olanların amacı ve izleme kapsamını bu şekilde muhafaza edip etmemeye karar vermeleri gerekir. Eğer izlemeyi yapacak olanların orta veya uzun vadeli stratejileri ilk öğretimde ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelikse, o halde amacın ve dolayısıyla izlemenin kişi bakımından kapsamının daraltılması gerekir. Diğer bir deyişle, izlemenin ilk öğretim çağındaki çocuklarla sınırlı olarak yapılması ve amacın da uygun şekilde uyarlanması anlamlı olacaktır. Hatta kapsamın daha da daraltılması mümkündür. Eğer izlemeyi engellilik alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu yapacaksa, ilk öğretim çağındaki engelli çocuklarla, ilk öğretim çağındaki fiziksel engelli çocuklarla, ilk öğretim çağındaki fiziksel engelli kız çocukları ile sınırlı bir izleme de yapılabilir. Daha önce de belirtildiği gibi burada belirleyici olan amaçtır. Burada verilen örnekle ilgili olarak, İzlemenin kişi bakımından kapsamı belirlenirken, karar alıcılardan da hareket edilebilir. Burada ilk ihtimal, eğitim hakkına ilişkin tüm karar alıcıların eylem ve işlemlerinin izlenmesidir. Ancak karar alıcılar bakımından bir sınırlama yapılabilir. Örneğin, izlenecek karar alıcılar sadece il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri olarak belirlenebilir. Burada belirlemeyi yaparken öncelikle şu soruları sormak gerekir. 1. Eğitim hakkına ilişkin karar alıcılar kimlerdir? 2. Amaca varmak için eğitim hakkına ilişkin tüm karar alıcıların izlenmesi gerekli midir? Karar alıcıların kararlarını etkilemeye yönelik bir amaç söz konusu olduğunda, izlemenin mutlaka karar alıcılara yönelmesi gerekmeyebilir. Bu çerçevede kararları uygulayanların izlenmesi de gerekebilir. Zira karar alıcıların kararlarını etkileyebilmek için aldıkları kararların mevcut halde ne yönde etki ettiğini anlamaları sağlanmalıdır. Bu ise karar alıcıların değil, kararları uygulayanların eylem ve işlemleri izlenerek gerçekleştirilebilir. Örneğin, bir karar alıcı olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın çıkarttığı bir yönetmeliği değiştirmesi veya yürürlükten kaldırması yönünde etkilenmesi amaçlanıyorsa, İzlenecek olan bakanlığın kendisi değil, yönetmeliği uygulayan il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile okul müdürlükleridir. Zira yönetmelikler buralarda etkilerini göstermektedir. Son olarak, izlemenin kişi bakımından kapsamı her iki yönden de sınırlandırılabilir. Örneğin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın çıkarttığı bir yönetmeliğin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanmasının, ilköğretim çağındaki fiziksel engelli kız çocuklarının eğitim hakkından eşit şekilde yararlanması üzerindeki etkileri izlenebilir. Yer bakımından kapsam. Eğer izlemeyi yapacak olan sivil toplum kuruluşu, yerel bir örgütse ve kaynakları tüm Türkiye çapında izleme yapmasına olanak tanımıyorsa, veya örgüt sadece belli bir bölgede veya ilde değişiklik yaratmayı amaçlıyorsa, izleme yer bakımından tek bir il veya bölgeyle sınırlandırılabilir. Bu durumda tek bir ildeki il Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin veya bir bölgedeki il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin eylem ve işlemleri izlenebilir. Zaman bakımından kapsam. Karar alıcıların kararlarını etkileme amacına sahip bir izlemenin zaman bakımından kapsamı amaçla ve sürecin nasıl geliştiğiyle bağlantılı olarak değişecektir. Eğer amaç karar alma süreçlerinin demokratik hale getirilmesini ve kararlardan etkilenenlerin sürekli olarak karar alma süreçlerine katılmasını sağlamayı içeriyorsa, örneğin okul aile birlikleri, izleme sürekli bir nitelik kazanacaktır. Buna karşılık, bir okulun engelliler bakımından erişilebilir hale getirilmesi yönünde karar alıcıları etkilemeye çalışan bir savunu faaliyeti kapsamındaki izleme ve belgeleme, okulun erişilebilir hale getirilmesi kararının alınması ve bu kararın uygulanması ile sona erebilir. Konu bakımından kapsam. Eğitim hakkına ilişkin bir izlemede, izlemenin konu bakımından kapsamının belirlenmesinin ilk adımı, ilgili standartların belirlenmesidir. Başka bir ifadeyle, olması gerekeni aktaran sözleşmelerin, ilgili komite ve mahkeme kararlarının, siyasi taahhütlerin ve benzerlerinin derlenmesi gerekir. İkinci adım, bu belgelerden yararlanarak eğitim hakkının unsurlarının tespitidir. Yani herkesin eğitim hakkından tam ve eşit yararlanabilmesi için var olması gereken unsurların ayrıntılı olarak listelenmesi gerekir. Örneğin, eğitimin var olduğundan bahsedebilmek için okul ve öğretmenlere ihtiyaç vardır. Okul ve öğretmenlerin öğrenci için erişilebilir olması gerekir. Eğer ilk öğretim yaşındaki çocuk fiziksel olarak okula erişemiyorsa, okul içi ve çevresi sağlıklı bir yaşama alanı sağlamıyorsa, öğrenci öğretmenleriyle iletişim kuramıyorsa, eğitim masraflarını karşılayamıyorsa, ki bunlar izleme sonucunda ortaya çıkacaktır, o halde karar alıcıların bu durumun değişmesine yönelik bir çaba içerisine girmesi gereklidir. Amaç hangi hakka ilişkinse, bu hakkın unsurlarının ayrıntılı şekilde listelenmesi gerekir. Böylece hangi unsurlar bakımından karar alıcıların kararlarının etkilenmesinin gerektiği de ortaya çıkmış olacaktır. Eğer insan kaynakları ile bütçe yeterli ise ve savunu faaliyetlerinin amacına varması için gerekli ise, izlemenin konu bakımından kapsamı ilgili hakkın tüm unsurlarını içerebilir. Yukarıda örnek olarak verilen amaç bakımından izleme ve belgelemenin kapsamı belirlenirken, bir yandan da bu kapsamdaki bir izleme ve belgelemenin gerçekçi olup olmadığı değerlendirilmelidir. Örneğin, amaca varmak için Türkiye çapında bir izleme ve belgeleme yapılması gerektiğine karar verilmişse, bunu yapmak için gerekli insan kaynağı ve ekonomik kaynakların olup olmadığı da değerlendirilmelidir. Değerlendirme sonucunda yeterli kaynağın bulunmadığı saptanırsa çeşitli seçenekler söz konusudur. Örneğin, izleme ve belgelemenin aşamalara bölünmesi ve sürece yayılması, kapsamın amaca ulaşmayı asgari ölçüde sağlayacak şekilde daraltılması veya diğer örgütlerle bir araya gelerek iş bölümü yapılması düşünülebilir. Bu durum gözetilmeden mevcut kaynakları aşan kapsamda bir izleme ve belgeleme çabasına girişildiğinde, henüz anlamlı ölçekte veri toplanmaksızın izleme ve belgelemeye son verilmesi gerekebileceğinden, tüm çabanın boşa gitmesi kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle izleme ve belgelemenin kapsamını belirlemeye çalışırken, bir yandan da aşağıdaki başlıklarda belirtilen hususlarda bilgi derlenmelidir. Benzeri çabaların tespiti. İzleme ve belgelemeye ilişkin planlamada bir sonraki aşamaya geçmeden önce benzeri çabalara ilişkin bilgi toplanması izlemenin verimli olması için zorunludur. Zira daha önceden benzeri bir faaliyet yürütülmüş ve ihtiyaç duyulan tüm veriler elde edilmiş olabileceği gibi aynı dönemde de benzeri çalışmalar yürütülüyor olabilir. Bu halde izleme ve belgeleme çabasına olan ihtiyaç ortadan kalkabilir ya da izlemenin kapsamının değiştirilmesi gerekebilir. Örneğin, medyada etnik kökene dayalı ayrımcılığın ortadan kaldırılması için bir mekanizma kurulması yönünde bir amaç belirlenmiş olabilir. Bu amaca varmak için öncelikle medyada etnik kökene dayalı ayrımcılığın yaygınlığının ortaya konulması gerekir. Bu amaçla belli ölçütlere göre seçilmiş gazetelerin taranması ve sonuçlarının değerlendirilmesi gerekir. Eğer belirtilen konuda zaten bir tarama yapılmış ve sonuçları değerlendirilmişse, aynı çabanın tekrarlanmasına gerek olmayacaktır. Ancak eğer tarama faaliyeti, örneğin 3 sene öncesine kadar devam ettirilmişse, tarama kapsamına yetersiz sayıda gazete alınmışsa, tarama sonuçları savunu faaliyetlerinin başarılı olmasını sağlayacak ölçüde ayrıntılı olarak değerlendirilmediyse veya diğer başka nedenlerle yetersizlik söz konusu ise, önceki çalışmayı tamamlamak, savununun amacına ulaşılması bakımından bir zorunluluk olarak ortaya çıkacaktır. Örgüt kapasitesinin tespiti. İzleme ve belgeleme faaliyetlerine başlanmadan önce izleme ve belgelemeyi yapacak, yaptıracak, koordine edecek veya denetleyecek olan örgütün kendi kapasitesini tespit etmesi son derece önemlidir. Burada üç hususu gözetmek önem taşır. Bunlardan ilki insan kaynağıdır. Öncelikle izleme ve belgeleme bizzat örgütün kendisi tarafından yapılacaksa, izleme ve belgeleme için kaç kişinin görev yapması gerektiği, bu kişilerin hangi niteliklere, örneğin istatistiki veri oluşturma ve okuma bilgisi, sahip olması gerektiği bilinmelidir. Sonrasında örgütte bu sayı ve nitelikte kişilerin olup olmadığı değerlendirilmelidir. İkinci önemli husus zaman unsurudur. İzleme ve belgelemenin ne kadar süreceği, toplamda kaç ay, gün ve saat çalışma gerektirdiği değerlendirilmelidir. Zira örgüt gerekli insan kaynağına sahip olsa da bu kişiler mevcut iş yükleri nedeniyle izleme ve belgeleme için gereken zamanı ayıramayabilirler. Bu hususta gerçekçi olmak son derece önemlidir. Eğer örgütte yeterli sayıda veya nitelikte kişi yoksa veya mevcut kişiler gerekli zamanı ayıramayacaklarsa, izleme ve belgeleme için çalışacak başka kişilerin istihdam edilmesi gerekecektir. Bu kişilerin kimler olabileceğine ilişkin bir ön araştırma yapılması önemlidir. Son olarak, izleme ve belgelemenin maliyetinin hesaplanması ve bu maliyetin karşılanması için gerekli ekonomik kaynakların var olup olmadığı veya dış kaynaklardan edinilip edinilemeyeceğinin değerlendirilmesi gereklidir. Bu konuda gerçekçi olmayan bir yaklaşım, izleme ve belgelemenin aksamasına veya bir süre sonra sona ermesine neden olabilecektir. Burada belirtilen hususlar, izleme ve belgelemenin kapsamı ile doğrudan bağlantılıdır. Eğer örgütün kapasitesi, öngörülen kapsamda bir izleme ve belgeleme faaliyeti için yetersizse, üç olasılık söz konusudur. Bunlardan ilki, izleme ve belgeleme faaliyetinden vazgeçilmesidir. İkinci olasılık ise, izleme ve belgelemenin kapsamının örgüt kapasitesine uygun hale getirilmesidir. Üçüncü olasılık ve burada önerilense, örgütün diğer örgütlerle işbirliği içerisine girerek çalışmaya devam etmesidir. Gerçekten her örgütün güçlü ve zayıf olduğu yönler vardır. Örgüt planlama yaparken yürüteceği faaliyetler bakımından zayıf olduğu yönleri de tespit etmelidir ki henüz planlama aşamasındayken riskleri azaltabilsin veya tümüyle ortadan kaldırabilsin. Bu konuda son derece gerçekçi olmak ve süreç içerisinde sorunların nasılsa çözüleceğini veya yetersiz kaynakların nasılsa tamamlanacağını varsaymamak gerekir. Öngörülmeyen birçok sorunun zaten çıkacağı düşünülerek en azından öngörülen sorunların en başta ortadan kaldırılması sonucun başarısı için bir zorunluluktur. Bir önceki aşamada benzer çalışmaların var olup olmadığı tespit edilirken aynı zamanda başka hangi örgütlerin aynı alanda çalıştığı, ne tür faaliyetler yürüttüğü ve örgüt olarak güçlü ve zayıf yönleri değerlendirileceğinden işbirliği yapılabilecek örgütlerin tespiti kolaylaşacaktır. Diğer örgütlerle işbirliğine karar verildiğinde, gerek izleme ve belgelemeye ayrılacak kaynaklar, gerekse iş bölümü bakımından ayrıntılı bir uzlaşı belgesi hazırlanması, işbirliğinin etkili ve verimli olması açısından son derece önemlidir. İzleme ve belgeleme. Olay incelemesi. Olay, vaka incelemesi, somut bir olayın ayrımcılık teşkil edip etmediğinin belirlenmesi amacıyla gerekli olguların toplanmasını ifade eder. Olay incelemesinde amaç, ayrımcılık yasağının ihlal edilip edilmediğini tespit etmektir. İzleme, sözcük anlamıyla bir süreci ifade ettiğinden, başlıkta bir anda olup biten olaylar bakımından inceleme ifadesi kullanılmıştır. Ancak ayrımcılık teşkil eden olaylar bakımından sadece olayın kendisinin tespit edilerek belgelenmeyeceği, ayrımcılık sonrasındaki süreçte takip edileceği için olay incelemelerinin de izleme olarak ifade edilmesi daha uygundur. Durum izlemesi. Durum izlemesi veya kısaca izleme, ayrımcılık yasağına ilişkin gerçek durumun ne olduğunun belirlenmesi amacıyla uzun vadeli bir veri toplama çabasını ifade eder. Olay incelemesinden farklı olarak durum izlemesinde amaç, somut ihlalleri tespit etmekten ziyade ayrımcılık yasağı bakımından durumun ne olduğunu veya ne yönde değiştiğini tespit etmektir. Tek bir olayın incelenerek ihlalin tespit edilmesi, ayrımcılık yasağının uygulanması bakımından genel durumun ne olduğunu veya ne yönde bir eğilimin söz konusu olduğunu belirlemeye yetmeyeceğinden durum izlemesinin kapsamı çok daha geniştir. Durum izlemesinde, izlemenin kişi, konu, yer ve zaman bakımından kapsamı genişledikçe verilerin eksiksiz biçimde toplanması olanağı büyük ölçüde ortadan kalkar. Örneğin, istihdamda cinsel yönelime dayalı ayrımcılık konusunda, ülke çapında yapılan bir durum izlemesinde, istihdam alanında cinsel yönelime dayalı ayrımcılık vakalarının tamamının toplanması, izlemeyi yapanların her bir ayrımcılık vakasından haberdar olması ihtimali olamayacağından mümkün değildir. O nedenle, İzlemenin kapsamına uygun bir izleme yöntemi kullanılarak mevcut durumu ortaya koymaya elverişli sayıda vakanın izlenmesiyle yetinmek gerekebilir. Her ne kadar olay incelemesiyle durum izlemesi amaç ve kapsamları bakımından birbirlerinden farklı görünseler de, olay incelemelerinin süreklilik kazanması halinde durum izlemesine dönüşmesi söz konusu olabilir. Burada kastedilen, tek bir olayın süreç içerisinde nasıl bir gelişme çizgisi izlediği değil, benzeri birçok vakanın incelenmesi ve sonraki süreçlerin izlenmesidir. İster olay incelemesi, ister durum izlemesi söz konusu olsun, sonuca varmak için gerekli tüm verilerin toplanmasını olanaklı kılmak için önceden hazırlanmış standart soru formlarının kullanılması önemlidir. Olay incelemesine kıyasla durum izlemesinde hem uzun bir süre boyunca çok daha fazla veri toplandığından hem de toplanan verilerin birbirleriyle kıyaslanarak ayrımcılık yasağı bakımından eğilimin ne yönde olduğunun belirlenmesi gerektiğinden, verileri sınıflandırmaya ve kıyaslamaya elverişli olarak hazırlanmış standart soru formlarının kullanılması daha fazla önem kazanır. Örneğin, etnik kökene dayalı olarak eğitim alanında gerçekleşen ayrımcılığın ne ölçüde yaygın olduğunun tespitine yönelik bir izlemede yüz yüze görüşmeler yoluyla veri toplanıyorsa, görüşülen her bir bireye sorulan soruların aynı olması gerekir. Standart bir soru formu olmaksızın kişilerin hikayeleri dinlenerek de eğitim alanında etnik kökene dayalı ayrımcılığın var olduğu ortaya konulabilir. Ancak bu vakaların ortak yön ve niteliklerini, hangi dönemde azalıp arttığını, özellikle hangi etnik kökene sahip olanların daha fazla etkilendiğini, çoklu ayrımcılığın var olup olmadığını, sorunun kaynağını, ayrımcılığı ortadan kaldırmaya yönelik ne tür tedbirler alınması gerektiğini ve benzeri hususları tespit edebilmek için izlenen vakalara ilişkin verilerin tutarlı bir yöntemle tespiti gerekir. Bu da ancak standart formların kullanılması ile mümkündür. 20. ayrımın sonu sayfa 172.